Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Mübarek Ramazan ayındayız. Durum böyle olunca açlık ve açlığın faydalarını işliyoruz. Kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hocam açlıkla mücadele var. Siz açlığın faydalarından bahsediyorsunuz.
Hocam tabii uzun süre aç kalmak, uzun süre fakir kalmak bunlar tehlikeli işler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem az daha fakirlik insanı küfre götüre yazdı diyor. Aşırı fakirlik ve bu açlık kötü bir şey. Ama hocam bizimki kontrollü ve Allah için empati yapmak, fakirlerin halini anlamak. Tabii hocam ibadet bir kere. İbadetim hocam, yani biz pek çok yorumunu yapıyoruz da.
Evet.
Allah aç kal demiş. Hocam ama sahurda yiyoruz, iftarda yiyoruz hocam. Bizimki yani öyle evet. Şey açlık değil.
Bir de galiba hocam şey, bir ara istatistiklere bakmıştım. Bundan 10 yıl kadar önce dünyada ne kadar açlık çeken insan varsa, o zaman yanlış hatırlamıyorsam 750 milyon civarındaydı açlık çeken insan sayısı.
Evet.
Tokluktan hastalık yaşayan obezite de 750 milyon civarındaydı.
Hocam şu an denge acayip
ama
bozuldu,
şimdi
değil mi?
Evet, şimdi genel olarak, hele bir de pandemide hocam, obezite daha da arttı. Bu sadece şey, fazla yemek olarak değil de, siz bir televizyon programında vurgulamıştınız, kendine mukayyet olamama problemi olarak da karşımıza çıkıyor. Bunu yani tırnak içinde sadece bir fazla yemek meselesi değil yani.
Kontrolsüz yemek.
Kontrolsüz ve o kontrolsüz yemekle sınırlı kalmıyor. Her şey giderek kontrolsüz hale irademizden çıkmaya başlıyor. İrademizi aşındırmaya başlıyor.
Çünkü
yani.
Hocam modern teknoloji ve modern büyük şirketler bizi, hocam bizden bunu istiyor. İstiyor ki mesela Ali Rıza Bey, Süleyman Derin alışveriş merkezine gittiğinde kontrolsüz, her hoşuna giden gömleği alsın, pantolonu alsın, orada gördüğü kahve reklamına kanıp yani bolca kahve içsin, pasta yesin. Yeter ki kazandığı paranın fazlasını, hatta aynısını da değil, biraz da kredi kartından borca girip bankalarda zengin etsin.
Evet.
Hocam müthiş bir tüketim çılgınlığı var günümüzde. Hatta siz her zaman söylüyorsunuz ki artık biz insan değiliz.
Tüketici sayıyorlar bize.
Eğer tüketirsek de insan gibi kabul görüyoruz. Eğer tüketemezsek, tüketme gücümüz yoksa yani hiçbir kıymetimiz de yok, kıymet harbiyemiz.
Maalesef.
Şimdi böyle olunca hocam Ramazan ayında bu yeme içmeyle alakalı başlayan kontrolümüz alışverişe yansıyor. Diğer tüketim efendim böyle çevrelerine de yansıyor. O yüzden hocam daha böyle kontrollü, daha azla yetinen bir insan tipi hocam ortaya çıkıyor. İslam'ın istediği insan tipi de esasında bu. Az tüketen çok üreten.
Evet.
Hocam modern kapitalist sistemde de az üreten, çok tüketen insan makbul. Evet. Diyor büyük şirketler, ben senin adına üretirim, sen merak etme.
Evet.
Tek başına hocam bir adam, onlarca fabrikanın sahibi. Merak etmeyin, ben sizin adınıza üretirim ama diyor benim ürettiğimi kim tüketecek? Hepsini ben tüketemem. Siz diyor bunu tüketivereyim zahmet. Bol bol harcayın. Tabii borcu içinde kıvranın ayrı konu. O yüzden hocam Ramazan ayı hocam biraz sonra bu İmam Gazali bunun hocam faydalarını sayarken, hatta ben biraz tersten başlayayım hocam. Şöyle diyor, az yiyen kimsenin masrafı da az olur, onun fazla mala ihtiyacı olmaz. Bütün belalar, günahlar ve gönül sıkıntıları mal ve paraya olan ihtiyaçtan doğar. Her gün iyi ve çok yemek isteyen kimse o yemeğin nasıl hazırlandığına dikkat etmez. Haramdan mı, helalden mi?
Evet.
İş buradan başlıyor bir kere. Çok tüketince, çok yiyince diyor, kaygın da çok olur. Ne dersiniz? Tüketim ve kaygı.
Evet. Ve insanlar hocam garip bir şekilde, Descartes düşünüyorum öyleyse varım demişti. Şimdi tüketiyorum öyleyse varım.
Hatta yiyorum öyleyse varım.
Evet, yani bu denklemden insanın çıkması lazım ve insan hayır diyebilmesi lazım. Mesela insanlar senden hiç durmadan talepte bulunsa da hiç hayır demesen ne olur hocam? Yani hayatın zehir olur. Şimdi öbür tarafta ne oluyor? Reklamlarla birlikte insan sürekli tüketime davet ediliyor. İnsan hiçbirine şey demiyor, hayır diyemiyor. İnsanlar hocam ne yapıyor? Var güçleriyle o tüketime yetişebilmek için sağlıklarını bozmak pahasına çalışıyorlar. Gecesini gündüzüne katarak sonra tam rahat ettik diyecek, tamam mı? Emekliye yaklaşmış ama sağlığını kaybetmiş bu defa. Bu defa bütün kazandığını, kalan kazandığını da sağlığına yatırmaya başlıyor yani.
O yüzden hocam bu kaygımızı azaltmak istiyorsak, şimdi hocam çok tüketince, çok yiyince, güzel yiyince, kaliteli yiyince hocam bu sefer ne oluyor? Hani geçen hafta bahsetmiştiniz ya, çok böyle mütevazi iftarlar, sahurlar yapıyorduk simit ve peynirle falan diye.
Ha, onların hatırası çok yani.
Hocam az yemek adamı öldürmez ama çok yiyip de o borçları ödeyemezsiniz. Onun kaygısı işte, falanca pozisyonda kalmak zorundayım. Eğer oradan aşağı indirirlerse beni maaşım yetmez, aç kalırım diye hocam düşününce yanlış işler yapmaya başlıyorsunuz.
Evet hocam, geçenlerde bir beslenme uzmanı, bir profesör ama meseleye şeyden bakıyor. Metabolizmik sistem üzerinden ve beyin üzerinden bakıyor. Beyin mesela hocam, diyelim ki göbek yapmışız ya, o göbekten bir şey vermemek için seni panikletiyor. Sen açsın yemen lazım, açsın yemen lazım diye.
Yani beyin bile bizi kandırıyor esasında.
Evet, aynen
beyin
öyle.
Beyin bizi tuzağa düşürüyor.
Ha, dolayısıyla beynimiz bize açsın dediği zaman hocam, sen dur bakalım. Yani aslında sen bardağın bir senaryo.
Esasında hocam oruç bize şunu gösteriyor. Esas patron beyin değildir, ruhtur.
Evet.
Çünkü hocam beyine kalsak beyin bizi illa besler. Bize yemek için 40 türlü tuzak kurar. Ama ruh diyor ki beyine, yok kardeşim sen dur bakayım diyor. Senin üstünde ben varım. Artık sen diyor bu yeme içme için illa plan proje yapmana gerek yok. Yeme içme yok sana diyor. Adım sana diyor beyine.
Evet. İnsan tırnak içinde beyninin kontrolünü de hocam yavaş yavaş eline almış oluyor. Bir arkadaş demişti. Ya şu beynim diyor benim istediğim gibi düşünmüyor. Niye?
Çok doğru.
Yani tasavvufta havatır denilen şey yani. Havatır nefs var, havatır şeytan var. Tabii havatır melek de var ama hani onun zararı yok yani. Evet. Ama nefsten ve şeytandan gelen o aşırı düşünmeler insanı kontrolden çıkartıyor yani.
Hocam şöyle diyeyim İmam Gazali. Topluktan oluşan kötü niyet, açgözlülük ve gaflet cehennem ateşi gibidir. Esasında hocam bu havatırın sebebinden birisi de çok yemek artı çok yeme isteği. Şimdi hocam düşünün ki gideriniz çok fazla. Ona göre işte işte yükselmek durumundasınız. Başarılısınız, kıskanıyorsunuz. Keşke o da olmasa ben olsaydım diyorsunuz. Bir sürü kendinizi gereksiz sıkıntıya sokuyorsunuz. Çünkü hocam bu tür istekler ve arzular, hatta hocam bu diyorsunuz Budist felsefede derler ki bütün acıların sebebi istekler ve arzulardır. İstekler ve arzular yok ederseniz acı da çekmezsiniz derler. Ki hocam gerçeklik payı bunda var hakikaten. Ama şu var hocam tabii İslamiyet'te. Tamamen bekar kalmak, dağ başında yaşamak. İslamiyet hocam bunu yasaklamış.
Evet.
Toplum içinde olacağız, ailemiz olacak. Ama buna rağmen kanaatkar bir hayat yaşayacağız aile fertlerine beraber.
Yani öbüründe hocam aslında sınavdan kaçıyorsun.
Sınava hiç girmiyorsun.
Evet, sınava girmiyorsun yani.
O yüzden hocam şöyle diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün aç ve bir gün tok olmayı dünya hazinelerinden daha çok severim. Aç olunca sabrederim, tok olunca şükrederim. Şimdi hocam ama siz diyorsunuz ki kalbin bir kasılması, bir rahatlaması var. Aynen bunun gibi hocam. Aç kalınca sabrediyorsunuz, tok olunca şükrediyorsunuz. Manevi kalbiniz daha çok çalışıyor. Daha çok duyguyu tecrübe etmiş oluyorsunuz.
Kesinlikle. Hocam mesela su ve yemek günümüzde insanların böyle en kolay eriştiği bir şey. Veya su diyelim yani. Düşünün ki su burada duruyor ama siz onu içemiyorsunuz.
Ve çok ihtiyacınız var.
Ve evet, susamışsınız yani. Şimdi ama vakti geldiğinde içiyorsunuz. Birdenbire hocam o su büyülü bir şey haline geliyor.
Hocam antiparantez bir şey hatırlatayım.
Canınıza can kattığını hissediyorsunuz yani.
Antiparantez hocam bir şey hatırlatayım. Eğer birisi Ramazan'da orucunu unutur da su içerse sakın oruç tutsun falan diye bağırıp durmayın.
Değil mi? Adam melekler biraz yedirir derler evet, halk arasında.
Biraz içsin, sesinizi çıkarmayın yani değil mi?
Evet.
Allah'ın ikramı derler hocam. Evet.
Yani bu bakımdan ama bütün bunları böyle bir konsantrasyonla, bir yoğunlaşmayla yapmak lazım. Yoksa sadece durarak iftar ile imsak arasındaki bir vakitte işte yemekten, içmekten ve cinsellikten uzak durmak, sadece bundan ibaret olduğunda, işin içerisinde ruhunu katmadığında, tasavvufta onun için oruç sadece bunlardan ibaret olarak görülmüyor yani.
Hocam bu cinsellik dediğinizde gerçekten hani çok detaya girmiyoruz ama bu cinsellik de hocam kontrolsüz olduğu zaman insanı kendine esir ediyor. Bunu da hocam yani bugün işte maalesef biliyorsunuz hocam böyle bir sektör de var. İnsanlar evet, cinsel arzularını da yakalayarak alıp evet, sizi bir yerlere götürüyorlar. Hocam bunu dur demeyi öğreniyorsunuz. Yani hocam esasında İslamiyet'in hocam bugün bütün dünya tehlike görülmesinin bir sebebi bence. Hocam diğer dinleri öğütmüşler. Yani Budist tüketici olabiliyor. Hristiyan, Yahudi zaten bu evet, işin içinde. İşte hocam Müslüman kuaföre gitmem diyor. Eskimeden kılık kıyafetimi değiştirmem diyor. Her gördüğüm yemeği yemem diyor. Bu da hocam hakikaten bir tehlike yani bu kapitalist sistem için.
Evet, yani kapitalizm dünyadaki her rengi alıyor. Ama İslam'ın rengi, İslam'la sıra geldiğinde özünde tabii biz bunu diyoruz. Yoksa birçok insan bakıyorsunuz tırnak içinde yeşil kapitalist olmuş olabilir.
O ayrı konu hocam. Ama özü itibariyle hocam İslamiyet.
İslam bir ideal olarak asla öyle bir denklemde değil ve dediğiniz gibi bu küresel ekonomik düzen açısından bir şey olarak görülüyor.
Tehdit.
Tehdit olarak.
Hocam şimdi yeme içmeyle yani iş bitmiyor ki. Yiyip içince ona göre eğlenmek gerekiyor. Ona göre başka kılık kıyafet lazım. Hocam bunlar hepsi birbirini tamamlayan sektörler. Düşün evet. Hocam lüks yemek yemeye alışan bir insan değil mi? Oraya dilenci kıyafetiyle gitmez herhalde lüks bir lokantaya. Ona göre son model kıyafet, son model arabayla gider.
Evet.
Ona göre evi hocam acayip tüketime şey olur. Hocam bunlar tüketim. Hepsi bir zincirleme terkip gibi. İşte buna yeme içmeye cinselliğe dur dediğiniz zaman onun peşinden gelen, peşi sıra gelen pek çok şeye de tabi hocam helal. Bir de haramlar da var bu işin. Şimdi hocam onu geçen hafta söylemeyi unuttuk.
Evet.
Hocam pek çok maşallah İslam ülkelerinde şöyle bir güzel uygulama da var. Bir kısım kardeşlerimiz içkiye bırakacak. Ramazan'da başlarım bir daha devam etmem diyor mesela. Sigara hocam kötü bir alışkanlık.
Evet.
Bir kısım alimler haram da diyor ama hani mekruh bile desek hocam. Ve hocam bırakması da çok zor biliyorsunuz.
Evet.
Hocam tebele demişler. Ya demişler sigarayı bırakmak çok zor. Yok demiş kardeşim çok kolay. Nasıl kolay olur?
Biz... Hem de bir Karadenizli ya.
Ya demiş ben kaç kere bıraktım demiş. O kadar kolay ki demiş. Belki demiş 40 kere bırakmışımdır demiş. Ne var bunda? Yani tabii 40 kere başladığını söylemiyor hocam. Şimdi hocam ufacık bir alışkanlığımızdan vazgeçemiyoruz. Çay tiryakiliği, kahve tiryakiliği, sigara tiryakiliği, efendim işte bol bol yeme içme tiryakiliği, hatta hocam bol bol film seyretme, oyun oynama. Şimdi hocam Ramazan'da diyor ki hoca efendiler işte çok fazla vaktinizi böyle boş işlere harcamayın. İşte çok fazla oyun oynamayayım, kompütür seyretmeyeyim falan diyorsunuz.
Evet.
Böylece hocam başka taraflara da yansıyor bu orucun faydaları. Yani bu bağımlılığa en büyük engel oruçla başlıyor bence.
Evet, bu insan için böyle bir büyük fırsat. İnsanın böyle şeylere ihtiyacı oluyor hocam. Bir başlangıç. Yani şu olsun başlayayım, şu olsun başlayayım. Hani her pazartesi hatunlarda şeydir, diyet programın başladı.
Hafta başından başlayayım.
Pazartesi ama o pazartesi hep teğet geçer yani. Ramazan böyle odaklanmak lazım. Birkaç alışkanlığımız, çok fazla değil, birkaç alışkanlığımızı değiştirerek hocam hayatımızı değiştirme şansına sahip oluyoruz. Tasavvufun aslında başarısı tarihteki o ve günümüzdeki başarısı o. İnsanı bir şeye alıyor. Yoldaşlar arasına alıyor. Arkadaşlar, kardeşler arasına alıyor. Ve orada o insanı o topluluk ruhu içerisinde başlıyor davranışlarını değiştirmeye. Şimdi birkaç davranışını değiştirince, alışkanlığını daha doğrusu, onları yenince, üstesinden gelince, oho ben daha işte şu alışkanlığımı da değiştiririm, bu alışkanlığımı da değiştirebilirim diyebiliyor yani.
Çünkü hocam insan bağımlı oldukça insandan çıkıyor. Yani hocam hayvanat mesela bağımlıdır yemeye içmeye.
Evet.
Yani görse, hatta hocam bazı hayvanlar, işte atlar hocam değil mi, çok su içip ölüyorlar, çatlıyorlar ne bileyim. İnekler hocam böyle bazen bir çuval arpayı bulunca, köylerde hocam çok böyle bu meşhurdur. Hayvancağız evet. Hocam bir çuval arpayı yer ve midesi çatlar ölür. Ama yattığı yerden hala yalayarak da olsa ne kadar soğanda bile hocam ölürken dahi yemeye çalışır.
Evet.
Çünkü hayvan şehvetle yaratılmış. Şimdi hocam yani bu şehvetleri durduyunca gerçek insan olduğumuzun farkına varıyoruz.
Evet. Hocam tam yeri gelmişken söyleyeyim. Kuşeyri.
Evet.
Biliyorsunuz yani tasavvufta böyle zirve kitaplardan birisinin yazarıdır. Diyor ki irade alışkanlık üzere olan şeyi terk etmektir. Yani alışkanlıklarına ne kadar meydan okuyabilirsen iradeni o kadar güçlendirmiş olursun yani. Şey de diyor ki Mevlana Celaleddin hocam, ey kalp hastası, yani kalbinde ne var, kibirdir, riyadır, hasettir vesaire var, ey kalp hastası ilaca sarıl. Hangi ilaç? Mizacını diyor değiştireceksin. Mizaç dediğin şey hocam doğuştan getirdiklerimiz değil, doğuştan getirdiklerimize huy deniyor.
Evet.
Mizaç ise karakter, bugünkü karşılığı. Bizim çevremizden edindiğimiz şeylerimizdir, alışkanlıklarımızdır.
Alışkanlıkların da yerleşik hale gelmesidir.
Evet ve bunların çoğunluğunu hocam biz koşullanma yoluyla edinmişiz. Yani öyle düşünerek taşınarak edinmiş değiliz yani. Koşullanma yoluyla edinmişiz. Dolayısıyla insan aslında Onun için tasavvufta hocam ikinci doğuş diye bir kavram var. Birinci doğuş bizi annemizden doğuşumuzdur. Özgürleşmektir yani. Niye? Anne karnındasın, sınırlı bir alandasın yani. Ama ikinci doğuşla birlikte insan ruhsal olarak da bir özgürlük kazanıyor. Hocam dediğiniz buna, gibi bağımlılıklarına karşı.
Velidi kalbi diyor hocam. Yani ruh aleminden doğuş, kalbimizin evet. doğuşu, kalbe doğmak. Şimdi hocam gerçekten yani bugün bu alışkanlıklara dur diyebilmek öyle zor bir şey ki. Eğer hocam 80 milyon işte Türkiye'mizde oruç tutan belki bunun yarısı diyelim çoluk çocuğu çıkarırsak hastalarımızı falan. Hocam bütün bu insanların sinerjisiyle beraber bir yükleniyorsunuz. Mesela hocam sigara içmemek çok zor bir şey değil mi? Evet. Tiryakisi için. Ben de bir zamanlar içmiştim. Çok kötü bir alışkanlık. Şimdi hocam ama hiç kimse içmeyince çevrenizde. Yani hocam siz şimdi Ramazan'da içmiyorsunuz ama diyelim ki kimse oruç tutmuyor. Batı ülkesindesiniz. Ya üzeniyor insan. Evet. Yani orucu bozuyor belki. Hani sigara için bozulmaz ama içkide falan belki veya diğer bağımlılıklarda orucu bile bozan tipler hocam tahminim var yani. O yüzden
bu hocam, sigara nedeniyle sigara krizine girdiği için sadece bunun için oruç tutmak istediği halde buna iradesini şey demeyen, iradesini koyamayan arkadaşlar biliyorum yani.
Hocam bazı tiryakiler biliyorsunuz iftarı sigarayla yapıyorlar. Eline çakmak
bekliyor.
Sigara Allah-u Ekber der demez. Önce bir halbuki hurmayla, suyla aşmak orucu varken. Şunu diyeceğim hocam.
Hocam yani, onların bir kısmı da şey diyor. Mesela bu sigara krizine, nikotin krizine girenler, etrafındaki insanlar. Sen tutma oruç ya diyor. Niye? Sen diyor oruç tutacağım derken etrafındaki bütün insanların kalbini kırıp geçiriyorsun ya.
Hocam buna İmam Gazali diyor ki işte gözümüze, kulağımıza, burnumuza, dilimize, elimize oruç tutturmak diyor hocam ki. Avamın orucu hocam sadece midele suluyor. Havasın hocam sufilerin orucu ise bütün azalarımıza oruç tutturmak. Yani dilimiz kimseyi incitmesin. Sert konuşmasın, dedikodu yapmasın, trafikte, ev hayatında, iş hayatında kimseye bağırıp çağırmayalım. Ki hocam bu konuda hadis-i şerif var. Yani birisi sataşsa bile kavga etme hakkımız yok. Diyeceğiz ki ben oruçluyum.
Evet.
Hocam bu konuda da esasında yani insan psikolojisini düzeltir hocam oruç. Gerçekten oruç tutsak hocam. Yani farkındalığı olan mindfulness diyorlar hocam bugün.
Evet.
Oruçlu olduğun farkında olan bir insan kimsenin kalbini kırmaz. Kimseye kötü söz söylemez. Çünkü hocam bunlar haram. Hocam siz helal yapmazken ekmek su helalken normalde.
Evet.
Siz hocam helallerden kaçıyorsunuz oruç tutarak ama Allah'ın haram kıldığından hem de helal yapmadığınız bir anda haramı işliyorsunuz. Bu mümkün mü hocam mantık olarak?
Evet.
Mümkün değil.
Mümkün değil.
Öyle olunca hocam yani Ramazan ayı demek sadece aç kalmak değil. Duygularımızı oruç tutturmak diyor hocam. Duygusal oruç yani öfkelenmeyeceğiz.
Evet.
O duygularımızın aşırılıklarını hocam herhalde törpülememiz gerekiyor. Hocam bir faydası daha var ama kısa bir araya girelim isterseniz. O beşinci faydasına ikinci bölümde devam ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz tasavvuf ve insan psikolojisinde kısa bir araya giriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam şimdi beşinci faydası orucun.
Evet.
Bütün mutlulukların başı kişinin nefsini dizginlemesi ve onu kendi iradesi altına almasıdır. Bütün mutsuzlukların başı da nefsimizin arzularına esir olmaktır. Vahşi ve azgın hayvanlar açlık ile eğitilip terbiye olunduğu gibi insanın nefsi de açlık ve oruç ile terbiye olunur. Şimdi hocam hayvanlara bir iş yaptırmak isterlerse aç bırakıyorlar hocam.
Evet.
Mesela köpeğe diyelim ki uyuşturucu bulması gerekiyor. Aç bırakıyorlar hocam sonra onu buldukça bir parça et veriyorlar.
Ödül veriyorlar.
Hocam şu anda hayvanlar aleminin tamamen bu şartlandırma açlık, oruç ve mükafat sistemiyle çalışıyor.
Yani aslında insan bunu kendi kendine bir Ramazan dışında bile hocam şey olarak uygulayabilir. Bir kendini düzeltme tekniği olarak bile uygulayabilir. Şeyde üniversite yıllarındayken çok yapıyordum. Diyelim ki bir karar alıyordum. Uyumazsam diyordum böyle kritik kararlar olduğu zaman bir gün, iki gün ya da üç gün oruç tutacağım diyordum yani. Şimdi mesela hatırlıyorum o zamanlar şey yapıyordu yani. Kararına vazgeçmek istemiyorsun çünkü yeminin var. Oruç tutacaksın yani.
Zaten hocam bu tasavvufta değil, İslam fıkhında hocam biliyorsunuz ceza oruçları var değil mi?
Evet.
Bir söz verdiniz, yemin ettiniz, yemini bozdunuz, oruç tutuyorsunuz. Demek hocam cesede bazen ceza da veriliyor. Bizim gerçi konumuz değil bugün, yani oruçta bir cezadan çok. Bir hocam irade eğitimi vardı. Bütün kötülükler ve günahlar şehvetten meydana gelir. Şehvetin kaynağı ise tokluktur hocam. Bunu birinci bölümde söylemiştik.
Tabi buradaki şehvetin şey olduğunu, bütün arzu ve istekler olduğunu tabii. vurgulanmamız lazım.
Altıncı faydası, az yemek yiyen, yani oruçtan kimsenin uykusu hafif olur ve az uyur. Az uyumak da hocam faydalı işlere daha çok vakit ayırabiliriz.
Evet, yani uykuyu zaten az yemek, az uyumak, az konuşmak yani.
Sufiliğin temelidir.
Temelinde uyku da hakikaten günümüzde böyle 8 saati bile aşıyor insanlar. Halbuki yemeği azaltınca, bir dönem uygulamıştım hocam. Hı hı. Yemeği de azaltmıştım. Yaşam tarzımda değişiklikler yapmıştım. 4 saat bir arkadaşla yarışıyordum. O çünkü 4 saat uyuyordu günde. 4 saat hocam ritmi tutturdum ben. Ramazan'da bozuldu. Hmm. Sonra da yarıştan arkadaş çekildi. Ama zaten öyle yapıyordu. Yani onun yaşam tarzı öyleydi. Hocam o zamanı düşünüyorum. Böyle 3-4 ay önce böyle biraz gergin olmuştum. Sonra böyle biraz rüyamsı bir havaya geçiş yapmıştım sonraki hafta. Sonra böyle inanılmaz zaman bereketlenmişti. Herkesin uyuduğu zaman hocam siz kalkıp kitap okuyorsunuz, araştırma yapıyorsunuz. Böyle gün size şey gibi geliyor. Bir gün, iki gün gibi geliyor.
Hocam yani. Şöyle bir şey var. Mesela kime sorsak, 100 sene yaşamak ister misin diye sorsak. Hocam herhalde %80 insanlar yaşamak isterim tabii. Uzun yaşamak güzel derler. Ama hocam uzun yaşamak kendi irademizde değil. Allah'ın takdiri hocam. Ecelimizi bilemiyoruz. Ama evet. Hocam bize verilen bu 70 seneyi, 80 seneyi uzatmak şöyle mümkün. Uykuyu azaltırsak hocam, uyanık hallerimizin evet. çoğalması esasında ömrümüzün de bereketlenmesi ve uzaması demek bir bakıma. Öyle değil mi hocam şimdi?
Kesinlikle.
80 sene ömrünün yarısını uyan adam benim 40 sene yaşamış oluyor.
Evet.
Üçte birini eğer uykula geçirirsek işte atıyorum bu sefer 60 sene yaşamış oluyoruz. Ama dediğiniz gibi 4'te biri, 5'te biri olduğu zaman ömrümüz uzuyor hocam otomatik olarak.
Evet, yani zamanı kıymetlendirmek gerekiyor hocam. Zaman öldürmek diye bir deyim var hocam ya.
O da hocam çok cinayet bir tabir ya.
Yani şimdi bir şeyde sordular hocam. Bilgi yarışmasıydı. Bilgi yarışması tarzında bir şey soruşuydu. Yaparken illa yaptığınız ama yaparken zevk aldığınız ama sonunda pişman olduğunuz ne var? Şey diyordu işte. Mesela diyor sosyal medyada zaman geçirmekten hoşlanıyorum diyor. Ama vakit geçip gidince de büyük bir pişmanlık yani, duyuyorum diyor.
3 saat orada sağa sola daldınız. Baktınız ki 3 saat sonra ne var elimde? Sıfır.
Sıfır. Ya da şey, eğlence programları var televizyonda. Çeşitli şey böyle. Şamatalı yarışma programları diyelim. Sonunda bir şey yok yani. Oyuncular için de bir şey yok. Diyelim ki bir sportif yarışma var. Onu ayrı bir bilgi yarışması. Onlar anlamlı bir şeyler. Öbürü yani olayı yaşarken keyifli, eğlenceli. Ama olay bitince vay gitti bu kadar zamanım diyor insan yani. Dolayısıyla zamanımızı çaldırıyoruz. Şey, oruç aynı zamanda orucu bu şekilde değerlendirmek lazım. Zamanına mukayyet olmak. Çünkü Allah sana hayat dediğin şey hocam Allah'ın sana verdiği zaman değil mi? Dediğiniz gibi yani.
En büyük hediye zaman hocam.
Şimdi onu bozuk para gibi harcıyorsun sonra vay ömrüm azdı.
Hocam bir de insanlar ölürken en çok Allah'tan istiyor. Ya Rabbi beni geri gönder. Bak ne kadar çok hayırlı insan olacağım, çok sadaka vereceğim, çok iyilikler yapacağım. Böyle hocam bir pişmanlık ile Allah bizim geri gelmek isteyeceğimizi söylüyor. Halbuki hocam bu dünyadayken bu bizim elimizde. Uykudan azaltarak, israf ettiğimiz vakitlerimizi azaltarak. Veya hocam işte Ramazan'da en çok farkında olacağımız şey zaten sosyal medyayı falan çok ölçülü kullanmak. Böyle evet. saatlerce harcamamak, tefekküre, Kur'an'ı okumaya, insanlara iyilik yapmaya, İftar vermeye, oruç açtırmaya hocam gayret edeceğiz ya.
Evet.
Böyle yapınca zamanın da sanki kıymetini otomatik olarak
kesinlikle
öğrenmiş oluyoruz hocam. Hocam başka bir faydası, oruç tutan insan kanaatkar olur. İlim ve amel ile meşgul olmak için zamanı çok olur. Çok yiyen kimse onu elde etmek için gayret sarf etmekle zamanını israf eder. Sabah akşam şunu yiyeyim, bunu yiyeyim. Hocam şimdi tabii Türkiye'de son zamanlarda pahalılık bütün dünyada yaşıyoruz değil mi?
Evet.
Şimdi çok sık yiyen, çok yemek yiyen, oruçtan haber olmayan insanlar da hocam kolay değil yani mutfak giderleri de çok çoğalıyor bu şekilde. Ramazan'da hocam tabii az yemeye alışmak gerekiyor aslında. Bunu keşke bir sürdürebilsek bütün yıl boyunca. Maalesef hocam bir süre sonra eski otomatik alışkanlıklara geri dönüyoruz. Gördüğümüzü yemeye, gördüğümüzü içmeye başlıyoruz. Bu da hocam bizim hayatımızı tamamen ilimden, tefekkürden alıkoyuyor. Devamlı çalışmak zorunda kalan bir insanız.
Evet. Hele hele böyle şey, aşırı lüks yeme düşkünlükleri varsa hocam, lüks mekanlarda yeme alışkanlığı varsa, yani mesela diyelim ki Anadolu'ya ben gittiğim zaman hocam şey ararım, işimiz gereği yayın evi nedeniyle Anadolu'ya çok gideriz. Arkadaşlarım bir kısmı şey arar, lüks mekanlar. Ben size şey sorarım, esnaf lokantası nerede?
Hocam çok güzel bir
mekan taktik. Salaştır. Hmm. Ama lezzet doruktur hocam.
Fiyatı çok makuldür.
Evet. Mesela diyelim ki Gaziantep'e giderler. Gaziantep'te dışarıda çok şöhretli olan bir kebapçı var, bir tatlıcı var. Ama Antep'te hiçbir esnaf onlara gitmez yani.
Hmm.
Antepliler mesela küştemesiyle meşhur, lokantasına gittiğin zaman ya burası mı diyeceğin bir yerdir. Ama bakarsın hocam pek çok önde gelen insanın, davranış ve kanaat önderinin, devlet erkanının fotoğrafları var. Niye? Adam oranın lezzetini biliyor, oraya gitmiş yani.
O zaman hocam oruç tutan bir insan kanaatkar olunca ona göre parasının da kıymetini biliyor. Yani çarçur etmiyor.
Evet.
Normal zamanlarda da hani Ramazan'da az yemiş, sonra Ramazan dışında lüks yerlerde. Hocam yanlış anlaşılmasın, insan yeri gelir belki kaliteli yere misafirini götürmek ister ama hocam sırf tüketim budalalığı adına da
bunu yapmak yanlış.
Evet. Çok yanlış.
Lezzet tercihi yapmak mantıklı bir şeydir. Karşılığını veriyorsun.
Evet.
Diyelim ki bir mekan var, iftar programı, Boğaz'ı seyredeceksin. Lezzeti düşük. Ha, Boğaz'ın seyri için, sohbet için orayı seçmiş olabilirsin. Gene bir mantığı var. Ama bunların hiçbirisi yoksa hocam.
Yani temiz hava alamıyorsun.
İşte,
manzarası yok.
Sırf işte atıyorum işte X'ye mekanında yediğim bir fotoğraf çektirmek için yani. Hocam Feridettin Attar Pendname'de şey diyor, tok karnına asla yemek yeme ki göğsünün içindeki kalbi öldürmeyesin.
Çok ilginç. Tok karnına yemek yemek kalbi öldürüyor. Çünkü kalp ya, yoruluyor değil mi hocam?
Evet. Ve devam ediyor hocam. İnsan hastalığı oburluktan ileri gelir. Çok yemek hastalık mayasıdır. Şeylere bakıyorsunuz hocam. Klasik tıpçılara bakıyorsunuz. İbn Sina'dan geriye doğru gidin. Yani diğer kadim öğretilerde, Galenus'ta da bu böyle yani. Bakıyorsun Hipokrat'ta da bu böyle. Açlığı çok önemsiyorlar.
Perhizi çok önemsiyorlar.
Evet. Ya hmm. Açlığı hissetmek lazım. Çünkü mesela vücuttaki hücrelerin yenilenmesi de, bu konuda uzmanlığım yok da uzmanları çok dinlediğim için söylüyorum. Siz de dinliyorsunuzdur. Açlık şeyleri, hücrelerin yenilenmesini sağlıyor.
Ve hocam uzun süre açlık yani 3 saat 5 saat değil.
Evet.
İşte 12 saat 13 saat. Hatta hocam şu anda psikologların tavsiye ettiği, hatta hocam oruç terapistleri var. Yani bunlar tabii Müslüman bana söylemiyorum. Gayrimüslim arasında. Onlarda da hocam fasting var.
Evet.
Yani
aralıklı fasting var. Aralıklı oruç.
Aralıklı veya hocam gün aşırı şeklinde değişik oruç metotları var. Hatta hocam psikologlar size taktik veriyor. Mesela bugün 10 saat yemek yemeyeceksin. Bir gün duracaksın. İkinci gün 15 saat yemek yemeyeceksin falan diye.
Evet.
Şu anda hocam yerleşik bir terapi sistemleri batıda çokça uygulanıyor. Ama şunu da söyleyeyim hocam. Hiçbir İslam'ınki kadar başarılı olamaz. Çünkü hocam orada kul etkisi olduğu için adam bazen diye mi kardeşim bana ne psikologtan ya. Hatta hocam Kayserili birisi için anlatırlar.
Evet.
Böyle beğenmediği bir şey olursa doktora yasaklı dermiş.
Hmm.
Ama çok beğendiği lezzetli bir şey görürse ya doktorları kim takar? Diyerek yermiş. Şimdi hocam yani beşeri sistemlerde o sistemi hemen bozabilirsiniz. Ya bana ne kardeşim, parasını ben veriyorum psikoloğa.
Evet.
Veya doktora. Ama burada hocam orucu Allah tutturduğu için tabii orada yani keyfince bozamazsın. Bir ay tutacaksın arkadaşım.
Evet.
Üç gün keyfine ara vereyim yok.
Bir de şeyi oradaki hocam o şey kısmı, metafizik boyutu insana bir şey de veriyor. Amaç veriyor. Varoluş olarak yönelmesini sağlıyor. Şimdi öbürü diyelim ki salt şey için, bedensel form için yapıyorsunuz. Bunu ise bunu çok ötesinde kalbinizi zenginleştirmek
tüm
için yapıyorsunuz.
Tüm varlığınızın beslenmesi
evet,
değil mi hocam? Öyle yani, diyebilir miyiz?
Kesinlikle. Ve bunu kaç milyar Müslümanla birlikte yapıyorsun. Eş zamanlı olarak yapıyorsun. Yani o duygudaşlık, o apayrı bir şey oluyor.
Şimdi hocam bunu Mevlana çok güzel söylüyor. Evladım diyor, toprak yemeyi bırak. Çok toprak yedin. Çamura çok battın diyor. Biraz da nur ye diyor. Nurdan kastı da ruhumuzun gıdası. Şimdi hocam sufilerde şöyle bir anlayış vardır. Maddi gıdalar bedeni besler. manevi gıdalar da ruhu besler. Ve hocam ruhi gıdalarla manevi gıdalar çoğu zaman da birbirine zıttır. Mesela tokluk maddi bir gıdadır. Ama açlık ise ruhun gıdasıdır. Çünkü hocam ruh aç kaldığı zaman daha çok motive oluyor. İbadet etmeye, iyi insan olmaya, empati yapmaya, iradesini güçlendirmeye. Ama tam tersine çok yersek beden güçleniyor ama ruh zayıflıyor. Hakikaten hocam bu batlılar görüyorsunuz bazen de böyle vücut geliştirenler var, iri yaratıklar.
Evet.
Ama iradesi zayıf, sabrı zayıf, manevi dayanıklılığı neredeyse hiç yok. Böyle bir hocam insan tipi maalesef günümüzde çoğaldı. O yüzden hocam inşallah oruç ve Ramazan memleketimizde ve bütün İslam aleminde bu tür hayırlara da inşallah vesile olur.
İnşallah. Bu olağanüstü bir fırsat. Bu fırsata hakikaten değerlendirmek lazım. Zaman uçup gidiyor. Böyle bir milat olarak böyle birkaç alışkanlık belirleyip onların üzerine gidip kendimizi değiştirmek için bu Ramazan'ı değerlendirmek lazım.
Hocam şöyle diyor İmam Gazali. Müminler az yediği için, oruç tuttuğu için caminin çevresinde dolaşırken çok yiyenler, oruç tutmayanlar helalarda ve çöplüklerde dolaşır. Yani evet. Tuvalete çıkma ihtiyacı çoğalır. Hocam insanın ihtiyaçlarının çoğalması demek maneviyatın zayıflaması demektir. Ki hocam şunu da söyleyeyim. Ayet-i Kerim hocam çok ilginç. Sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı diyor. Ki hocam açlığın, az yemenin olmadığı bir mistik bir akım hiç dünyada yok hocam.
Evet.
Budizm'de, Hinduizm'de, Hristiyanlık'ta hepsinde hocam aç kalma var.
Ve hatta mesela bazılarında orucu da var hocam. Konuşmamak. Mesela Hazreti Meryem, Hazreti Zekeriya.
Ben o bir Güney Kore'ye gitmiştim yıllar önce. Orada Budist tapınağında kaldım 2 gün. Yani merak ettim bunları, gözlemlemek istedim. Demişti ki ben yarın bir oruca başlıyorum. 1 sene kimseyle konuşmayacağım demişti. Tabii hocam ilginç oruç tipleri var. Hocam tabii şunu da söyleyeyim. İslamiyet orta yol. Bu tür aşırılıklar da var. Yani günlerce yemek yememek, hiç iftar etmeden uzun süre aç kalmak ki hocam peygamberimiz bunu yasaklamış. Hatta hocam sahuru çok tavsiye etmiş peygamber efendimiz.
Evet.
Yani sahur hocam diğer oruçlarla da bizim Müslümanların farkı. Yani diğer dinlerde de oruç var ama sahur yok.
Bu arada hocam çocuklara da değinmek lazım. Mesela benim bizim çocukluğumuzda böyle sahura kalkmak böyle çok isterdik. Oruç tutmak çok isterdik.
Hocam çok mistik bir vakit ya. O vakit var ya. Hocam bizim 5 yaşındaki Mehmet de beni sahura kaldırın diye akşam yatarken tembih ediyor bize. Nasıl bir hocam bereketli vakit ki?
Hocam etmek lazım yani. Önünü açmak lazım. Bizim geleneğimize bak tekne orucu icat edilmiş hocam yani.
Öğleye kadar.
Çocuklara öğleye kadar. Yani çocuklara sonuçta hekimler bunu daha iyi bilir. Oruç tutabilecekleri yaşla ilgili ama özellikle tekne orucu tutma konusunda çocuklarla birlikte zaten hocam iftardı, sahurdu böyle çocuklarla birlikte olduğu zaman, ailecek olduğu zaman, akrabalar ve arkadaşlarla birlikte olduğu zaman çok oluyor yani, anlamlı oluyor
hocam,
yani.
Hocam Allah Ramazan öyle bir bereket koymuş ki esasında hocam en zor ibadet oruçtur ve herkese farz da değildir. Namaz gibi değil, namaz herkese farz.
Evet.
Her vakit farz. Ama oruç sağlam adama farz. Hastaya farz değil, yolcuya farz değil. Ama bakıyorsunuz hocam bu manevi güzellikten dolayı çoluk, çocuk, yaşlı, şeker hastası, benim anneciğim şeker hastası, sabah akşam oruç tutacağım diye yanıyor.
Evet.
Halbuki çok tehlikeli olmuş oruç tutmak. Hocam böyle bir mistik, bir bereket de var. Bir manevi, psikolojik bir sağalma diyor ona psikologlarda.
Evet.
Bir koşuma gitmiyor ama iyi olma hali var.
Evet.
Sahurda, iftarda. Çünkü elle gelen düğün bayramdır diye bir söz var hocam, yanlış hatırlamıyorsam. Herkes yapınca hocam bir şey bayram haline geliyor.
Evet.
Bütün hocam
bir de ama o orucu tutmayınca mesela o neşeyi paylaşamıyor. Yani o heyecan için onu da tutmak istiyor. O nedenle benim annem de mesela ya yakınıyor şimdi ya gene mi oruç tutamayacağım ben diyor.
Sonra
yani.
Bütün annelerimiz böyle ya. Hocam evet. Biz hep tam 55'li yaşlardayız. Analarımız da 75'li yaşlarda. Çoğu şeker hastası, tansiyon hastası falan.
Evet.
Buradan şunu da söyleyelim hocam. Milletin psikolojisi yerinde olsun. Bir hadis-i şerif hocam programı bitirelim bugün. Şöyle hocam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sağlam iken bir ibadeti yapanlar hasta olduğunda yapamazsa aynı ecri alıyor hocam. Bu ne güzel bir berekettir ya. Hocam siz 40 sene oruç tuttunuz sağlamken. Yaşınız 75-80 oldu artık.
Evet.
Hastalıktan dolayı tutamıyorsunuz. Hiç üzülmeyin. Kıymetli hacı amcalarımız, teyzelerimiz, annelerimiz. Siz aynen oruç tutmuş ecri alıyorsunuz. O yüzden de psikolojiniz rahat olsun. Diyerek hocam programı bitirelim mi?
Evet.
Çok teşekkür kıymetli hocam. Elinize, gönlünüze, dilinize sağlık. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz.
Kalbinizin zenginleştiği bir Ramazanlar diliyorum.
Eyvallah. Haftaya buluşmak ümidiyle Allah'a ısmarladık kıymetli dinleyicilerimiz.